Tekno Vadi. Tekno Vadi'ye hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Dijital dünyaya odaklanan ve teknokentlerin inovasyon ekosistemine ışık tutan programımız sizleri bu keşif yolculuğuna çıkarırken en son teknoloji trendlerini başarılı girişimcileri ve yenilikçi projeleri keşfetmenizi sağlayacak. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk konuğumuz bir telefon konuğu olacak. Sayın Tarkan Batgün. Telefon attığımızda kendisi Komperisanatör'ün CEO'su. Hoş geldiniz. Dilim de dönmedi. Niye böyle oldu bilemiyorum Sayın Batgün.
Valla Hakan Hocam, Komperisanatör kelimesi aslında ne İngilizce ne Türkçe.
Yani Komperisan'dan geliyor aslında. Karşılaştırmadan geliyor değil mi?
Karşılaştırma platformu, yani dünyadaki 271 ligde tüm oyuncuların birbirleriyle karşılaştırılması, kendi performanslarının karşılaştırılması, haftalık performanslarının sezon performanslarına karşılaştırılması, yapay zeka tabii bunun içerisinde büyük bir bölüm, 3 senelik bir çalışma sonucunda yerli ve milli olarak çıkardığımız Comparisonator içerisindeki yapay zeka, sanal transferle mesela Almanya'daki bir oyuncuyu Türkiye'ye götürüp oyuncu oynar mı oynamaz mı'nın kararını
evet, data olarak. Gerçekten çok önemli bir yazılım, ama ben müsaade ederseniz sizi kısaca bir sevgili dinleyicilerimize tanıtayım. Futbolun içindeki analitik know-how bilgisi, 10 yıl Wild Scout'la 15 yıl Sports Scout analiz ve scouting programları, uzun zamandır Soccer Lab'ın eğitim temsilciliğindeki tecrübeniz, eğitim hayatında 4 yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümünde, Marmara Üniversitesi'nde 1 yıl bilgisayar programcılığında ve Avustralya'da yine Wollongong Üniversitesi'nde MBA programı tamamlamışsınız. Bir de futbol kamuoyunda bilirkişi olarak geçiyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de de scouting konseptini 2010 yılında oluşturuyorsunuz. 2018 tarihinde de yepyeni bir sistem olarak bu Comparisonator'ı kuruyorsunuz aslında diyebiliriz. Fakat ilk startup'ınızı da 2019 senesinde aslında oluşturmuş oluyorsunuz. Biz temelde spor algoritmaları üzerine aslında konuşmak istiyoruz. O mantığı bize anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü buradaki temel karşılaştırmalar, anlatımlar ve oluşturulan uygulamalar hangi kıstaslara göre nasıl belirleniyor merak ediyoruz.
Şimdi tabii bu uzun zamandır ülkemizde de çok önemli olan bu big data konusu var. Şimdi bu big data'dan yola çıkarak bir makine öğrenimi platformu kurduk biz. Yani oyuncu bir maça çıkıyor, 90 dakika oynuyor. 90 dakika oynadığı ayağına değen her top bir kriterler çerçevesinde değerlendiriliyor.
Evet.
Ve yapay zeka algoritmasına giriyor. Makine öğrenimiyle beraber. Şimdi makine öğrenimi ne? Bunu kurması tabii, yani düşünün, yüz binlerce oyuncunun her hafta bir big data'da toplanıp değerlendirildiğini düşünün. Hı hı. Yani bunu bir insanın yapması mümkün değil. Tabii önce bunu makineye, yani makine dediğimiz aslında burada bilgisayar. Ve bilgisayarın içerisindeki o backend dediğimiz karanlık dünya. Ben o şekilde tanımlıyorum. Hı hı. Ve Türkiye'mizde çok cevval programcılar var. Yani inanılmayacak derecede bir yazılım ülkesi olma üzerine gidiyoruz. Şu anda yani yazılım sektörünün 2,5 milyar euroluk bir ihracat yaptığını hayal edin. Ve önümüzdeki seneler içerisinde 5-10 olarak dünya piyasasında yer bulacağını düşündüğümüz bir piyasadaki biz futbol dikeyindeyiz. Tabii evet. Şimdi ne oluyor? Tarkan Batgün maça çıktı. Onun maç değerleri, diyelim ki ben santrafor oynuyorum. Öncelikle Türkiye'deki santraforlar arasında yapay zeka tarafından değerlendirilerek sıralarım belirlendi. İşte ana Comparisonator yapay zeka indeksinde 500 puan aldım. Ofansta şu puan aldım, defansta, birebirlerde ve paslaşmada şu puanları aldım. Daha sonra bu puanlar kendi içlerindeki diğer santraforlarla sıraya giriyor. Daha sonra da dünya sıralamasına geçiyor. Tabii burada bizim Comparisonator olarak patentini icat ettiğimiz konu da indeks algoritması.
Yani bunu biraz açıklayalım çünkü çok önemli.
İngiltere'deki oyuncu, evet, tabii ki İngiltere'deki ligin gücü farklı, takımların gücü farklı, oynanan futbol farklı. Aşağı yukarı 78 değişik algoritma parametresinden yola çıkarak onların ağırlıkları belirlendikten sonra liglerin ağırlıkları belirleniyor. Yani Premier Lig'in ağırlığı bu. İçindeki santrafonun ağırlığı bu. İçindeki santrafor ortalama olarak 5 başarılı dribling yapıyor. Türkiye'deki 3 başarılı dribling yapıyor. Ve bunlardan yapay zeka makine öğrenimiyle birleşerek bir denge kuruyor. O zaman diyor ki hani bizim UEFA sıralamalarımız var ya,
evet,
ya da FIFA sıralamalarımız. Mesela bizim FIFA sıralaması en son ben bıraktığımda 31'dik. Bilmiyorum eğer değiştiyse. Şimdi bu nasıl belli oluyor? Yaptığın karşılaştırmalardan edindiğin puanlara göre. Fakat bu bizim bahsettiğimiz olay puan sıralamasından çok daha farklı. Şimdi neticede siz bir maçta bir takım olarak 3 puan alıyorsunuz diyelim.
Evet.
Ama tamamen defansa çekilmişsiniz. Rakibin 4 topu direkten dönmüş. Siz gitmişsiniz bir atak yapıp bir gol atmışsınız ve 1 puan almışsınız. Fakat teknik direktörün aldığı yapay zeka puanı burada farklı işleniyor. O şunu düşünüyor. Yani yapay zeka. İşte 4 tane kaleye şut çekildi. Bunların 5 tanesinde isabet kaydedildi. 3. bölgeye 68 defa girildi. Ne oluyor? Aldığı puan normal şartlar altında galibiyete 3 iken onun maç içerisinde aldığı puan 3000 oluyor ve belki de o haftanın birincisi oluyor.
Anladım.
Tabii biz buradan teknik direktör scouting yapıyoruz. Teknik direktörlüğünün oyunu nasıl okuduğunu öğreniyoruz. Ama Comparisonator'ın en önemli tool'larından, yani araçlarından bir tanesi de transferde isabetli karar vermek. Tabii eskiden, yani ben hani isim vermekte bir sakınca görmüyorum, reklam falan değil, artık bütün futbol, dünyadaki bütün futbol takımlarının kullandığı bir uygulama var, Y-Scout diye. Burada bütün dünyadaki maçlar video analiz ediliyor. Herkesin attığı goller, asistler, yaptığı bütün hareketler kayıtlanıyor ve bunun arkasında bir data çıkıyor. Data, evet, dediğimiz bu insanların her maçta yaptığı hareketlerin sayısı. Ve bunlar bir havuza atılıyor. Biz buna data havuzu diyoruz. Bu data havuzunun ismi de Application Protocol Interface, yani API İngilizce terimi olarak. bu havuzda birikiyor. Biz bu havuzdaki datayı alıyoruz, onları grafiklendiriyoruz, şekillendiriyoruz, anlamlandırıp dünyadaki sportif direktörlere, teknik direktörlere, basına, sosyal medyaya.
Abonelik sistemiyle mi çalışıyorsunuz yoksa karşılıklı şirketlerle ya da kişilerle anlaşmalar mı yapıyorsunuz?
Ya bizim tabii 4-5 değişik şirketle anlaşmamız var.
Anladım.
İşte Amazon'dan çatısını kuruyoruz. HubSpot'tan bunların dağıtımını yapıyoruz. Çünkü sizin yaptığınız bir yazılım, fakat yazılımı destekleyen en az 8-10 tane daha yazılım oluyor.
Evet.
Yani
alanlara göre de değişiyor.
Mobil app yapıyorsunuz. Mobil app'i desteklemek için bir sürü değişik yazılım kullanıyorsunuz. Yani aslında yazılımlar birbirinin rakibi değil, birbirini tamamlayıcı ögeler haline gelmiş oluyor. Bilmiyorum, anlatabildim.
Anladım. Şunu sormak isterim Sayın Batgün. Şimdi bunun Türkiye'deki ayağı ve dünyaya da bir şekilde ulaştırıyorsunuz. Şunu merak ediyorum. Yani Türkiye'de hakikaten tüm spor camiasında, özellikle futbol alanında bunu kullanan kulüpler var mı? Kulüplerimiz kullanıyor mu gerçekten? Yoksa kısa ya da dar alanda mı kullanıyorlar?
Ya şimdi bizim, aslına bakarsanız, Türkiye bizim yüzün üzerinde müşterimiz var. Yani şöyle söyleyeyim, Glasgow Rangers'tan FC Tokyo'ya, efendime söyleyeyim, El Nasır'dan Rapid Viyana, MLS'ten geliyorsunuz Premier Lig'e, Sheffield United'a. Yüzün üzerinde bir müşteri potansiyelimizin içerisinde Türkiye dilini %2-3'lük bir bölüm arz ediyor. Çünkü neticede Türkiye'deki transfer sisteminin, ben Haliç Üniversitesi'nde 12 sene hocalık yaptım, performans analizi. Bunun ismi, Türkiye'deki versiyonu, hasbelkaderizm. Yani çok tamamen kadere bağlı, insanlara yani niçin, bağlı. Hayır,
niçin böyle bir yaklaşım olmuyor, onu merak ediyorum.
Sistemleri yani. Hmm. Ve bu bize ait ve bunu dünyada en iyi yapanlar da biziz. Yani bir özellikle, tabii bu arada şunu da söylemek gerekiyor. Yani biz hep Türkiye'deki altyapı şöyle bozuk, Türkiye'deki altyapı yok vesaire diyoruz ama bunların hiçbirisi küllüm doğru değil. Dünyanın belki de en iyi, en cefakar insanları bu akademi bünyelerinde bulunan genç antrenör arkadaşlarımız. İnanılmayacak özverilerle çalışıyorlar. İnanılmayacak, olmayacak şartlar altında çıkıyor o Arda Güler'ler.
Şimdi bir
Mehmet
şekilde
Dedikler,
bu söylediğinizden,
Mert Hakan Yandaşlar,
Sayın Batgül, söylediğinizden şunu da çıkarttım. Yani genç arkadaşları da takip ediyor herhalde, değil mi? Bütün bu
tabii
big
data.
Tabii
şimdi şöyle, görüntüsü olan, çünkü data dediğimiz olay görüntüden çıkıyor. Tamam. Görüntü olmazsa o oyuncunun matematiksel olarak gidişatını, bir maçtan öbür maça ne yaptı mevzusunu görmeniz mümkün değil. Onun için biz yıllarca uğraştık, işte U17, U19 maçlarını en azından televizyondan yayınlanması. Bu arada alt liglerimizin, özellikle TFF 2-3
liglerinin... teknoloji biraz gelişti Sayın Batgün. Yani daha küçük kameralarla, belki çözünürlüğü yüksek ama küçük kameralarla tüm maçların kaydedilip bir havuzda toplanması belki mümkün olabilir. Zamanım sona eriyor. O yüzden son birkaç cümle alayım sizden. Ben öncelikle kutluyorum sizi hakikaten. Çok önemli bir çalışma, çok önemli bir şirket. Neler söyleyeceksiniz?
Vallahi şu anda benim özellikle genç dinleyicilerimize tavsiyem, kendi şirketlerini kurmak için çabalara girmeleri. Yazılım dalı çok önemli bir şey ve her konunun kendine ait, her endüstrinin kendine ait bir yazılımı var. Özellikle tavsiyem kendi işlerini kurup tamamen yurt dışı odaklı olmaları. Bu yüzden de dinleyicilerimize en önemli tavsiyem İngilizce öğrenmeleri, bir. İkincisi de matematik ve data, raporlandırma, bu konulardaki en önemli öğrenmeleri gerektiği araç Excel. Yani ben bugün ne yaptım, geçen sene ne yaptım, aradaki evet. fark kendi performansım içinde bu geçerli.
Peki efendim. Ben
geçen sene 3 kitap okudum, bu sene 6 kitap okuyabiliyorum bunu.
Evet efendim. Yani
en basitinden. Bunu istatistiki olarak ölçme değerlendirme yapmaları. Çünkü ölçülmeyen bir başarıyı lanse edebilmeniz mümkün değil.
Peki efendim, çok teşekkür ediyorum Sayın Batgün.
Ben teşekkür ederim. Özellikle de yolda bizleri dinleyen şoför arkadaşlarımıza, kamyoncularımıza, otobüsçülerimize son derece buradan selamlarım. Çünkü benim en çok dinlediğim, özellikle yoldayken scout dediğiniz insanların hayatı yolda geçiyor.
Peki
ve yoldaki arkadaşlara dikkatli kullanmalarını, dikkatlerini hiçbir zaman yoldan ayırmamalarını ama TRT'den de ayrılmamalarını tavsiye ederim.
Efendim çok teşekkür ederim. Comparisinator CEO'su Sayın Tarkan Batgün konuğumuzdu. İnşallah bu ilerleyen zamanlarda tekrar konuk etmek isteriz.
Selamlar, sevgiler.
Sağ olun, hoşça kalın. Teknovadi, Teknokentler. Türkiye saatiyle saatimiz 13.33 sevgili dinleyicilerimiz ve MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Gökhan Beltekin bizimle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakan Bey.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Sağ olun, çok teşekkür ederim. Size görüyorum, daha iyi oldum.
Şimdi efendim, özellikle tabii MİA Teknoloji entegre tesis güvenlik ve yönetimi, kimlik tanıma ve doğrulama, sağlık bilişim teknolojileri, akıllı trafik denetleme, sürükleyici teknolojiler, siber güvenlik gibi belli başlı alanlarda, ama bunun alt versiyonları da var. Çok fazla yazılım üretiyor, çok fazla teknoloji üretiyor, çok fazla Ar-Ge çalışması yapıyor. Bunlardan tabii hepsini konuşamayacağız. Belki bir tanesini, birkaç tanesini konuşacağız ama siz özellikle şirketinizi ya da firmanızı nasıl anlatırsınız sevgili evet. dinleyicilerimize?
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum bu yayından katılımımızdan dolayı. Firmamızı anlatmamız gerekirse aslında evet, ana başlıkları söylediniz. Firmamız 2006 yılında 3 arkadaşımla beraber kurdum ve yaklaşık 17 yıllık serüvene sahip. 2 sene öncesinde halka arz etmeyi başarabildiğimiz ve Türkiye'de de belli sertifikasyon süreçlerinden ve kalite süreçlerinden geçmiş NATO ve Milli Tesis Güvenlik Belgesi gibi güvenilir firma statüsü yetkilerini almış ve yaklaşık 160'a yakın çalışan olan bir yapı. Tabii burada anlatacağım her şeydeki başarımın arkasında benden ziyade ekip arkadaşlarımın çalışmaları ve başarısı çok daha önemli.
Ama yani şimdi şöyle çok da alçak gönüllü olmayın. Çünkü şöyle bir nokta da var. Bir işi organize etmek de çok kolay değildir. Özellikle sizin çalıştığınız kişilerin biraz genius olduğunu da ortaya koymak lazım. Yönetmek de çok zor çünkü. Ama bunu belli bir organizasyonun içerisinde belli bir başarıya götürmek de çok önemli bir iş. Bu da iyi bir yönetici olduğunuzu gösteriyor
aslında.
Teşekkür
ederim. İnşallah öyleydi. Sağ olun.
Şimdi peki bu kısa tanıtımdan sonra biraz başarılardan bahsedelim. Çünkü sizin başarılarınız sadece Türkiye ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde kıyaslanıyor. Aslında borsaya arzınız da bu noktada çok önemli. Çünkü teknoloji firmalarının geleceği olarak baktığımızda yükselen bir değer olarak da görüyoruz. Evet. İster Türkiye borsalarında ister uluslararası borsalarda çok önemli yatırımlar alıyor. Bu da şirketinizi geliştirmenize de etken oluyor. Sizin özellikle başarı olarak adettiğiniz ve biraz daha Ar-Ge çalışmalarını daha fazla kaynak aktararak yönettiğiniz alan hangisi? Daha evet. çok severek çalıştığınız var mı?
Kesinlikle var. Çünkü geleceği görmemiz gerekiyor. Geleceği öngörmemiz gerekiyor. Bu hem kendi pazarımız hem de uluslararası pazar için oluşması gerekiyor. Burada öncelikle alanların ilkine yapay zekayı koymak isterim. Yapay zeka alanını herkesin de bildiği, herkesin konuştuğu yapay zeka, yapay zeka, yapay zeka geçiyor biliyorsunuz ama tabii bizimle ve bu yapay zeka teknolojilerini birlikte geliştireceğimiz ekip arkadaşlarımızla, sektörlerimizle ve iş ortaklarımızla beraber baktığımızda çok önemli adımlar atılması gerekiyor. Buraya öncelikle yatırımlar gerekiyor. Çünkü ister istemez ne kadar uzun zaman dahi olsa adı yapay zeka olarak geçen birçok teknoloji aslında yıllardır piyasada birçok firma, birçok organizasyon tarafından kullanılıyordu. Ama son yıllarda özellikle donanım teknolojileri ve bazı yazılım teknolojilerinin çok daha ilerlemesiyle birlikte yapay zeka alanındaki sonuçlar gerçekten inanılır gibi olmayan, yani mucizeler yaratan, aklın alabildiği noktalarda olmayan sonuçlar üretmeye başladı. Dolayısıyla buna entegre olmamız gerekiyor. Biz yapay zeka alanında özellikle geçmiş yıllarda geçmiş birikimlerimiz olan işte görüntü işleme teknolojileri aslında bir yapay zeka birimidir. Büyük verilerde büyük analizler yaparak önceki verilerin bize vermiş olduğu datasetlerle, özlerin veri setleriyle geleceği öngörmek bir yapay zekadır. Tabii yapay zekaya bununla birçok noktada anlatabiliriz ama bizler için önemli olan başlıklar bahsettiğim gibi görüntü işleme alanında, büyük verilerde geleceği öngörme gibi alanlarda yapay zeka teknolojileri bizim için öncelikli alanlardan bir tanesi. Diğerini bahsetmem gerekirse elektromobilite diye geçen dünyada elektrikli araçlar ve küçük araçlar ve bunlara bağlı birçok teknolojinin insan kullanıma sunulduğu, insan kullanımına açıldığı ve onların kiralama ya da kısa dönemli ya da uzun dönemli kullanma amaçlı hizmetler sağlandığı alanlar bizim için öncelikli alanlardan bir tanesi. Burası özellikle son zamanlarda çok da popüler, malumunuz biliyorsunuz.
Evet.
Türkiye'den de çok kıymetli firmalar bu anlamda hem ulusal hem uluslararası alanlarda boy göstermeye başladı. Bunun da nedeni şu, Türkiye popülasyon olarak da, var olan toplum yapısı olarak da, şehirleşme yapısı olarak da dünyanın elektromobilite alanında bir hub noktası haline gelmeye başlıyor. Dolayısıyla buradan çıkacak katma değerli projeler, işler, yatırımlar, yetkinlikler dünyaya açılmak için çok hazır halde.
Evet.
Birçok kullanıcının bahsettiği konu vardır. Ya işte Türkiye'de kolay da yurt dışında nasıl yapacaksınız? Hayır, Türkiye'de zor. Yurt dışında kolay. Çünkü burada bu deneyim sahibi olmak, buradaki bu popülasyona bu hizmetleri sağlamak ve o hizmetleri başarılı bir şekilde onların kullanımına yönelik sunmak zaten zor. Diğer yerler kolaylaşmaya başlıyor. Popülasyonu daha düşük olan yerler. İnsan ve toplum yapısı daha farklı dinamiklere sahip olan yerlerde bunu yapmak daha kolay hale gelmeye başlıyor. Bu ikinci alanımız.
Dolayısıyla siz zor alanda aslında daha fazla çaba göstererek
ülkemiz zor, gerçekten
ulaşmaya çalışıyorsunuz. Şimdi tabii gelecek hedefleri noktasına bakınca aslında tüm dünya ile birlikte ortak bazı noktalar, bazı hedefler var gördüğüm kadarıyla. Evet. Şirketler de bundan hiçbir zaman uzaklaşmıyor. Evet. Ama kendilerine ait hedefler de koyuyorlar şirketler. Dolayısıyla hem yazılım hem yönetim bütün bu bilişim teknolojileri içerisinde hızlı yol almak için ve dünya ile yarışabilmek için attığınız adımlar neler?
Tabii burada öncelikle eğitim ve yetkinlik seviyesini arttırmak gerekiyor. Burada biraz daha detaylandırmak gerekirse, tabii bu hem insan kaynağına olan yatırımları arttırmanın gerekliliği, bu sadece bizim tabii ki sorumluluğumuz altında olan bir şey değil. Çok kıymetli üniversitelerimizden, çok kıymetli arkadaşlarımız, mezuniyetlerimizle beraber başlayan süreçlerde ülkemizde ve ulusalda birçok proje ve birçok yetkinlik kazanıyorlar. Dolayısıyla buraya yatırım yapmak gerekiyor insan kaynağına. Eğitime ve insan kaynağına. Diğer bir noktadan da tabii birçok teknolojiyi kullanmak için artık çok ciddi donanımlar ve kaynaklar gerekiyor. Bunlara yatırmak gerekiyor. Bu ana iki yatırımdan sonra tabii ki temel husus öngörülerinizle beraber geleceğe yatırım yapmak. Bu ne demek? Hangi sektörlerin büyüyeceğine yönelik market araştırmaları yapmanız gerekiyor. Hangisi tabii sadece kendi hobileriniz değil, kendi düşünceleriniz değil. Bu hobi ya da bu düşünceniz gerçekten sizin pazarınıza ya da hedeflediğiniz pazarlığa uyuyor mu diye market araştırmaları yapmanız gerekiyor. Ve bu yatırımlar hem maddi hem de manevi hem zaman alıcı yatırımlar haline gelebiliyor. O yüzden de aynı zamanda da işlerinizi ve projelerinizi başka alanlarda da gelir getirici etkinliklerinizin de bu alanlarla çalışmanız gerekiyor. Mesela zorlu bir alanda, zorlu kelimesini şöyle kullanmak istiyorum. Ülkemizde bilişim bir atak haline geldi. Bacasız fabrikalar halinde tanıtılıyor biliyorsunuz. Ülkenin de gelecek vizyonunda çok önemli bir yere sahip. Çünkü şu an dünyaya gerçekten IT ve bilişim, teknoloji alanında insan kaynağı ihracı yapıyoruz.
Evet.
Aslında çok da zorlanıyoruz bu
konuda. Şimdi çok da kolay değil tabii yaptığınız iş. Hem geleceğe yatırım yapıyorsunuz bir taraftan, bir taraftan gün içerisinde de belli bir aşamaya getirmeye çalışıyorsunuz. Burada bahsettiğiniz gibi gençler de yazılımı seviyor aslında. Yani
hocana çok ilgililer.
Çok ilgililer. Yani naçizane şöyle söyleyeyim. Benim kızım da bu sene üniversite sınavına girecek. Fakat kendisini yurt dışında yazılım mühendisi olması konusunda ikna ettim. Yurt dışına yollayacağım. Yani bu alanı deneyimlesin, orada çalışsın diye. Çünkü geleceğin mesleği olarak da gözüküyor galiba. Ve bütün burada önemli olan nokta sadece temel eğitim değil. Sonrasındaki iş analizliği, iş analitiği aslında. Kesinlikle. Bu iş analitiği noktasında sizin firmanızla birlikte gösterdiğiniz çabalar neler? Onları biraz kısaca özetler misiniz?
Tabii ki.
Bölümde?
Tabii ki, estağfurullah.
Şimdi hedefleriniz tabii, anlamında.
Bunu özellikle söylerken birçok arkadaşıma da bunu aşılamaya çalışıyorum. Hiç kimse tek başına yeterli değil. Doğru analiz, doğru öngörü, doğru iş planı, doğru çalışma sistematiği, doğru yönetim, doğru pazarlama, doğru markette yer alma, hepsi birbirine çok önemli. Dolayısıyla analiz yaparken sadece ben bunu yapabilirim değil, ben bunu nasıl pazara çıkarabilirim, ben bunu nasıl satabilirim, ben bunu nasıl satmışken arkasında bakım, onarım ve desteğini verebilirim diye düşünmek gerekiyor. O anlamda, o yüzden hani analiz dediğiniz için söylüyorum, analiz bu işin en tepedeki, en çatıdaki konusu. Ve tek başına, tabii teknoloji deyince, yazılım deyince aklımıza hemen işte bugün çok popüler olan mobil uygulamalardan tutun da app'lere kadar birçok şey geliyor, ama bunu yapmak tek başına yeterli değil. Bunu gerçekten doğru bir market stratejisiyle analiz etmek gerekiyor. Ve bu analizler içinde gerçekten olgun, yetkin kurum, kuruluşlarla birlikte entegre olmak gerekiyor. Birçok teknoloji geliştiren arkadaşımızın böyle kendi ben evimde bilgisayarımda bunu yaparım hevesleri olabiliyor ama bunun tek başına yeterli olmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla evet, network, sosyal hayat entegrasyonu, kurum ve kişilerle entegrasyon da bu konuda çok önemli.
Bunun için de teknoparklar çok önemli. Kesinlikle. Oradaki kuluçkalar çok Kesinlikle. Önemli. Oradaki karşılıklı interaktif etkileşim çok önemli. Peki siz hem değerli bir yönetim kurulu üyesi olarak, bir başkan olarak, değerli bir yatırımcı olarak, hem de bir teknoloji şirketi sahibi olarak son olarak neler söylemek istersiniz? Özellikle bu noktada Türkiye'nin yapması gerekenler konusunda hani aklınızda muhakkak bir şeyler vardır.
Tabii yapılacak çok şey var. Çünkü dünyanın gündemi, özellikle bahsettiğim yapay zekadan tutun da işte son dönemde Metaverse dediğimiz çalışmalara, Web 3.0 dediğimiz konulara baktığımızda dünyanın daha teknoloji alanında gideceği ve kat edeceği yol çok. Dolayısıyla bu...
Daha emekliyoruz yani.
Kesinlikle. Yani
ben hep şey söylerim, sadece 0 ve 1 diye biliyor bilgisayar. Bir 9'a kadar sayınca ondan sonra başa demeyeceğiz.
Öyle bir yapay zeka şu an olmaya başladı. Yani evet, 0 ve 1'den çıkmaya başladı. Evet. Dolayısıyla bu anlamda sadece özellikle ilk başta üniversite mezunu ya da mezuniyet sürecinde olan arkadaşlarımızı bahsedeyim. Sadece eğitim alanındaki aldıkları eğitim değil, dış dünyayla entegre olmaları gerekiyor. Dünyadaki diğer yetkinliklere sahip olmaları gerekiyor. O yüzden kendi öz çabalarının daha çok arttırmaları gerektiğini söyleyebilirim kısaca.
Efendim çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Gökhan Beltekin bizimleydi. Ve Teknopark'taki şirketlerinin çalışmalarını ve gelecek projelerini anlattı. Tekrar çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Ve Teknovadi programının sonuna geldik. Sizlere veda ederken Murat Baran'la birlikte hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu. Sefa Ak'tan da teknik yönetmenimiz. Haftaya görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Tekno Vadi.